Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha. Bu kanalı kurduğumdan bu yana neredeyse bütün kanal hayatı boyunca sizlere Ataberk Gökmen'in hikayesini anlatmaya çalıştım. Ataberk Gökmen kim, onu hatırlayalım. 10 Haziran 2019 tarihinde Manavgat'ta bir düşen Cessna 172 uçağında hayatını kaybeden, hayatının baharında havacılık öğrencisi olan 21 yaşındaki genç bir arkadaşımız. Ve ne yazık geride bıraktığı acılı ailesiyle hiç kimse bu zamana kadar hiç söyleşi doğru düzgün yapamamıştı. Bundan 4-5 yıl kadar önce kanalıma geldi sevgili Ahmet Gökmen ve bize yukarıda da göreceğiniz videoda olayı teker teker anlattı. Ama tabii bu kadar zaman geçtikten sonra üzerinde biz Ahmet Gökmen'i tekrar konuk ediyoruz. Çünkü neden diyecek olursanız Ahmet Gökmen hala bir takım mücadeleler veriyor. Bu zaman zarfında adalet hala maalesef yerini bulmuş değil. O nedenle sevgili Ahmet Gökmen'in yanında bugün çok saygıdeğer avukat, kaptan pilot Zafer Hocam da burada, Zafer Yıldırım'la bizimle beraber. Onlara bu konudaki son gelişmeler hakkında sizleri haberdar edeceğiz ve aynı zamanda çok ilginçtir. Bir türlü bu kaza yakasını bırakmıyor sevgili Ahmet Gökmen'in. 12 Eylül'de bu sene 2025 tarihinde aldığı ilginç bir mesajdan bize bahsedecek. Her şeyden evvel Ahmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi Baha Kaptanım, 12 Eylül'de sabah 10.36'da bana bir tane SMS geldi. Çünkü benim daha önceden biliyorsunuz Ataberk'le ilgili haberler yaptık. Hukuk mücadelem devam ediyor. Hukuk mücadelem devam ederken ben hayatımda hiç almadığım bir SMS aldım. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davasıyla ilgili bir tane arabulucu mesajı aldım. Çünkü hayatımda böyle ilk defa aldığım bir mesajdı. Ben bu mesajın içeriğini çok anlamadığım için bizim davamızla ilgili avukatımız Zafer Yıldırım'la iletişime geçip konuyu kendisine aktardım. Bizi bir hafta sonra beni direkt bir avukat aradığında ben konuyla ilgili çok bilgim olmadığı için ben direkt avukatım Zafer Bey'e yönlendirdim. Daha sonrasında Zafer Bey hemen dönüş yaptı. Dönüş yaptığında ben hayatımın İkinci bir şokunu yaşadım. Çünkü ben hukuk arıyorum, adalet arıyorum. 350 bin euroluk bize Side Sportif'in sahipleri dava açmışlar. Şu anda süreç devam ediyor. Bu konuda ön görüşme oldu zannedersem. Yani
peki gerekçeleri ne Ahmet Bey? Yani neden bunu açıyorlar? Siz acılı bir insansınız. Tek varlığınızı, evladınızı kaybetmişsiniz. Bir de size tazminatı niye açıyor bunlar?
Tam olarak yani ne diyeyim, ben bir acılı babayım. Ben bu kişilerden bir tane başsağlığı dahi almamışken, hukuk ararken bir de böyle bir şeyle karşılaştım. Yani sebebi düşmanca diye düşünüyorum artık yani. Bilmiyorum yani bu ülkede Zafer abinin yaptığı görüşmelerde uçağın sigortasız olduğunu öğrendik. Oysa biz trafiğe çıkarken bile araçlarda trafik zorunlu varken ama bu ülkede yani anlayamadığım şu şekilde mantar gibi üreyen küçük önüne gelen uçak alıp sigortasız uçak uçurtabilecekse yani bu çocukları biz nasıl koruyacağız?
Evet, güzel bir soru. Zafer Hocam bu konuda size danışayım o zaman. Böyle bir şey mümkün mü? Hem yasal olarak hem de havacı aynı zaman kimliğinizle düşündüğünüzde böyle bir şey mümkün mü?
Şimdi merhabalar öncelikle. Şimdi Türkiye'de şu anda her şeyin olması mümkün. Özellikle bu Manavgat kazası üzerine baktığımızda yok yani. Mümkün olan her şey, bütün kanunsuzluklar, bütün usulsüzlükler maalesef ki bu davada gün yüzüne çıktı. Hatta devamı Pegasus'ta da çıkıyor. Diğer şirketlerin olaylarında da ortaya çıkıyor. Yani şu anda ortada yazılı kurallar, yönetmelikler, kanunlar, uluslararası anlaşmalar var. Ama maalesef bunları takan kimse yok.
Anladım.
Maalesef. Yani şöyle izah edeyim ben size. Normalde evet, sivil havacılık uluslararası kurallara göre de, sivil havacılık kurallarına göre de sigortası olmayan uçak uçamaz zaten.
Evet.
Yani bu poliçeleri siz sivil havacılık genel müdürlüğüne bir nüshasını vermediğiniz sürece uçuş izni, zaten uçuş elverişlik gibi o belgeleri almanız mümkün dahilinde değil. Ama maalesef bizim ülkemizde her şey söz konusu. Yani Minguzzi davasında da biliyorsunuz iki kişi tahliye ettiler yani. Evet. Beraat verdiler. Şimdi evet. Bu bizim davamızda da ben kısaca o zaman bir size hızlıca anlatayım. Şimdi Ahmet kardeşim bana geldiğinde elinde bir tane kovuşturma yer olmadığı kararıyla geldi. Manavgat Cumhuriyet Savcısı. Orada ilk baktığım Kendisine de ilk sordum, sizin avukatınız var mıydı diye. Çünkü o kovuşturma yer olmadı kararında Devrim Gün'ün avukatı var ama Ahmet Gökmen'in yoktu bu kararda. Dolayısıyla kendisi de dedi ki evet dedi, var dedi avukatımız dedi. Ben kim dedim, isim vermek istemiyorum, bir avukat arkadaş. Bunlar Hasar Danışmanlık Şirketi şeklinde birileriyle beraber Ahmet Bey'in o yaz sürecindeyken, o kazanın hemen akabinde tabii iradesini sakatlayarak vekalet almışlar ve hiçbir işlem yapmamışlar. Bakın ne sigortadan talepte bulunmuşlar, ne savcılık dosyasında hiçbir talepleri yok. Yani vekalet bile sunmamışlar.
Peki tabii bu arada savcılıkla ilgili bir herhangi bir geçmiş bilgileri var mı? Bir bilgi birikimleri
yok,
var mı?
Yok, yok, yok.
Sadece avukatlar yani. Yok.
Ya bakın şimdi piyasada o kadar maalesef bizim avukatlık mesleğinde de bir ihtisaslaşma olması gerekiyor. Ama şu anda ihtisaslaşma bu ortamdan pek mümkün değil.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yani aynı şey gibi oldu. Yani ne iş olursa yaparım felsefesiyle yaklaşılıyor. Çünkü ekonomik kaygılar var. Onlar çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla onun üzerine biz hemen vekaleti verdi. Akabinde biz 33 sayfalık itiraz dilekçemizi yazdık. Kovuşturma yer olmadığı kararı kaldırıldı ve akabinde de Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde, şimdi numara da vermek istemiyorum, orada davamız açıldı. İlk duruşmaya gittiğimizde Levent Aslan'ın eşi İrina Arslan Almanya'dan geldi duruşmaya. Tercüman eşliğinde mahkeme başkanı doğru düzgün ne Ahmet Bey'i ne İrina Hanım'ı hiç kimseye konuşturmadı. Taleplerimizi sürekli reddetti. Ben aynı zamanda CMK 5271 sayılı CMK 158-2'ye göre ihbarda bulundum. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi hakkında. Dedi ki sizin muhtariyetinize bırakıyorum dedi ki, böyle bir karar verme yetkisi de yok yani. Onun üzerine ben o suç duyurumu bizim gene ağır cezadaki ceza dosyasına sundum. Yollamadı. Ankara'ya gitti dosyamız. Daha sonra ben ferdi olarak Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettim. Orası yetkisizlik verdi. Manavgat'a geldi. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı dosyayı incelemeden kıyok kararı verdi. Neden? Şimdi bakın. Bir başsavcımızla yapmış olduğumuz bir görüşmede şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, bizim devletimiz kurumlar ve bürokrasi devlettir dedi. Yani iyi de şimdi biz devletimizi burada zedelemiyoruz ki. Yani devletimize laf da söylemiyoruz. Devlet zaten soyut bir kavramdır. Şimdi siz kalkıp da devletin kurumu olarak sizin bürokratlarınız suç işliyorsa, buna savcı da dahil, hakim de dahil, ne bileyim bakan da dahil, yargılanmayacak. Böyle bir ayrıcalık, bir ayrı bir zümre mi var? Onun üzerine biz de tamam dedik. Tabii hukuk savaşımız devam ediyor. İkinci duruşmada İstanbul'dan 12 saat arabayla yol getirip de dinletmek istediğimiz tanığı 1 saat 55 dakika kapıda bekletip kimliği önündeyken dinlemiyorum dedi. Dedi ki, hatta artık tartışma çıkmaya başladı benim ve mahkeme başkanının arasında. Ben dedim ki bilirkişi talep ediyorum dedim. Yani bilirkişi incelemesi, reddine dedi. Ondan sonra dedim ki keşif yapılsın, reddine dedi. Sonra döndü savcıya, dedi ki mütalaanızı hazırlayın, bir dahaki celsede de karara çıkacağım dedi. Ama ben mahkeme başkanının Ankara'dan kurgulandığını, arandığını ve baskı yapıldığını ben farkındayım. O yüzden de ikinci duruşmaya izleyici olarak dava konusuyla alakası olmayan iki kişi sokmuştum. İzleyin, anormallikleri lütfen tutanak altına alın diye. Ve tutanak altına aldılar ve bu tutanakla hakimi reddettik. Sayın mahkeme başkanı yani reddi hakim usullerini bile bilmiyor. Bakın ben ve demiş ki içeriye içeride olup olmadıkları belirsiz kişilere tutturulmuş bir tutarak. Ben de onun üzerine cevap ve beyanı yazdım. Dedim ki siz ağır ceza reisisiniz. HTS sinyal bas kayıtlarını talep edin. Bu insanlar içeride mi değil mi? O zaman tespit ortaya çıkar deyince üst mahkemeye gitti. Üst mahkeme işte tabii yandaş yani arkadaş mahkeme olunca hemen yan tarafında olunca onlar reddettiler. Bu sefer usulsüz bir şekilde red olduğu için biz tekrar itiraz ettik. İtiraza şey oldu falan derken üçüncü mahkemeye itiraz ettik. Üçüncü mahkeme bakın yani her iki mahkemenin vermiş olduğu kararın hatalı olduğunu ve gereğini yapılmasını yani redde hakimin kabul edilmesi gerektiğine dair hüküm kurmasına rağmen son celse 17 Haziran'dı galiba. Oraya gittiğimizde mahkeme başkanımız küstü. Kendisini reddettiğim için küstü, yan oturdu, sırtını döndü bana falan. Yani böyle çok trajikomik şeylerle uğraşıyoruz. Sonra dedi ki biz karar vereceğiz dedi. Dışarı çıkarttı. Biz dışarı çıktık. Bu arada sanık varette olmamasına rağmen, duruşmalardan varette olmamasına ve herhangi bir mazeret veya rapor sunmamasına rağmen yokluğunda biz daha kapıdan içeri girerken başkan dedi ki ben dedi beraat kararı verdik dedi. Girmenize gerek yok dedi. Yani böyle bir ağır ceza duruşmasında. Ve onun üzerine ben 59 sayfalık istinaf dilekçesi yazdım. Ekleriyle beraber 200 sayfa yaptı. Bunu biz verdik şu anda ve bu Manavgat'taki ağır ceza mahkemelerinin bu konuda yeterli olmadığı, taraflı yani tarafsızlığını yitirdiğinden dolayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde veya başka bir ilde bunun bu davanın görülmesinin talepte bulunmuş. Şimdi bakın bu noktada siz hak arıyorsunuz. Ama gelin görün ki hakkınızı kimden nasıl isteyeceksiniz bu bir kere meçhul. Anlatabiliyor muyum? Yani kanunlar var, yasalar var, usuller var, her şey var ama uygulama yok. Şimdi burada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, benim Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi'nin bir sürü hataları var. Yani bu arkadaşlar yargılanmayacaklar. Şimdi o noktaya geleyim. Şimdi Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi 2018 yılında kurulmuş. Tamam mı? Kayıt yerine kurulmuş. Bu konuda da idari mahkemede davamız var Ahmet Bey'in. Anayasa 104'ün 17. fıkrasına göre Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi bir kere kurulsa bile havacılık konusunda kaza kırım inceleme araştırması yapamaz. Yani yazmış oldukları, düzenlemiş oldukları bu Manavgat kazası, Pegasus kazası raporlarının tamamı kanun nazarında geçersin. İstedikleri kadar resmi gazetede yayınlasınlar. Şimdi maalesef tabii idari mahkemelere de baskılar oluyor bu yüzden. Ne oldu? İşte mahkeme, idari mahkeme reddetti, istinafa gittik, istinaf reddediyor falan arkasına. Ya açık anayasaya aykırılık var yani. Çünkü anladım. Diyor ki bakın çok önemli bir noktaya değiniyorum. Diyor ki kanunla belirlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Çıkarılsa bile yasa geçerlidir diyor.
Anladım. Peki. Tamam mı? Bu tazminat nereden yani bu
şimdi ona geliyor.
Tazminat şey yapıyor.
Tamam. Şimdi ona geliyor.
Biz cesaretini elde ediyor diyelim.
Şimdi biz bunlarla uğraşırken tabii bu side sportif havacılık ve bu side sportif havacılığa uçak temin eden Onur Cahit Alkım Levent Arslan Limites şirketinin ortağı olan ve sanık olarak yargılanıp beraat eden ama usulsüz beraat eder ve istinaftan sonra da yargılanıp ceza alacak olan Onur Cahit Alkım tabii çok duygusal yaklaştı zannediyorum. Hemen bir öfkeyle bir de avukatının herhalde birazcık da ona böyle gaz vermesiyle bir dava yoluna giriyorlar şu anda. Geçen 22'sinde 22 Ekim'de arabuluculuk görüşmesini yaptık. Direkt de arabuluculuk görüşmesinde sorduğu soru parayı ödeyecek misiniz? Ben de dedim ki güzel kardeşim. Bu parayı biz öderiz ve ödemeyiz. Siz dedim bir kere taraf teşkili sağlayamadınız. Çünkü neden? Bakın Onur Cahit Alkım Levent Aslan Limites şirketi. Yani bu şirketin ortaklardan bir tanesi de Levent Aslan'ın mirasçılığı.
Evet.
Ama Levent Aslan'ın mirasçılarına da yöneltildi bu. Tabii eşi ve çocuğuna ulaşılamadığı için de borçlu olarak gözüken bizler. Şimdi burada öyle bir karmaşa var ki maalesef. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Talepleri de zaten çok uçuk kaçık. Ben de onun üzerine dedim ki ya siz bunu zaten sigorta şirketinden bunun parasını almadınız mı deyince avukat dedi ki bizim uçağımızın sigortası yoktu. Şimdi bakın. Şimdi bu sorunun cevabını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vermek zorunda. SHE'ye sigorta yönetmeliği açık bir şekilde yazarken 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun amir hükümleri söz konusuyken yani sigortası uçak izni verilmemesi gerekirken şimdi bunun cevabını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü lütfen versin.
Peki bu firmayı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hiç denetlemeye tabi tutmamış mı? Yani uçağın kayıtlarına bakarken sigortasının olup olmadığını görmüyorlar mı?
Şimdi normalde bakın siz uçuş elverişlik alabilmeniz için veya ne bileyim o EOS'inizi falan almanız için bir kere uçağınızın sigorta poliçelerinin bir nüshasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne vermek zorundasınız. Ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunları arşivinde o dosyasında muhafaza etmek durumunda. Şimdi bakın, ben size bir başka örnek vereceğim. Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi'ne kaza kırımın araştırılması için atanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yönetmeliğin 5. maddesine göre geçici olarak geçici görevle atanan arkadaşlar, Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın yönetmeliğinin 7 ve 8. maddesinde dışarıdan bilirkişi incelemesi için bu ücretin bakanlık döner sermayesine ödenmesi gerekiyor derken, bu tanık Onur Cahit Alkım'ı ulaşamamışlar. Halbuki mailleşmeleri var, ulaşamadıklarını iddia ederek Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki en önemli delili imha edilmesini sağlamışlar.
Oo.
Tamam mı? Tabii. Başka bir şey daha var. Bir kaza kırım raporunda şöyle bir ifade var. Deniliyor ki biz 21 Ocak 2019 tarihinde Didit Sportif Havacılığa denetime gittiğimizde yakıtın nereden temin edildiğini kendilerine sorduğumuzda bu konuda herhangi bir kanıt ve delil gösteremediler dediler.
Evet.
Niye yazmışlar?
Ki biz bu konuyu işlemiştik daha önceden. Uçak yakıtı kullanmak yerine araba yakıtı kullandıkları konusunda da bilgi var bu konuda.
Evet, araba yakıtı zaten. Yani normal petrol ofisinden aldıkları 90 oktan benzinle uçuruyorlar uçağı. Şimdi işin ilginç tarafı, söyledikleri tarihte nihai kaza kırım raporuna yazdıkları bu denetim rutin denetim değil. Bu şirketin FTO yani Flight Training Organization yetkisi almak için müracaatlarıyla ilgili bir denetim.
Yani uçuşlu olmak istiyorlar ama bunlar aslında uçuş okulu değiller.
Değiller. Ve onun için bu denetim yapılmış. 21 Ocak 2019. Bakın tarih veriyor. Peki o denetleme raporunun bulgularına baktığımızda yakıtla ilgili herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi peki nihai kaza kırım raporuna bahsettikleri rutin 21 Ocak 2019 tarihli denetim raporu nerede? Öyle bir rapor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi yaptıklarını öyle güzel örtmeye çalışıyorlar ki olmayan raporlardaki bulgulardan bahsediyorlar.
Ve bir de bunun üzerine üstlük tek evladını yitirmiş olan Ahmet Bey'den 350 bin euro tazminat talep ediyorlar.
Tabii yani ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Fazla aşırı özgüven galiba bu. Artık bu sanık kime bu kadar çok güveniyorsa bunu da açıklattıracağım. Şimdi sen kalkıyorsun. Bak S6B'nin 24. maddesinde ne diyor? Diyor ki bir uçak kazası olduğunda diyor zaten oradan dolayı bu bilinç taksiriyle yargılanmaya başlamıştır. Pilotun hatasından dolayı şirket yöneticileri de sorumludur diye yazıyor. Hmm. İyi de kardeşim, senin eğitim verme yetkin var mı? Yok. Sen kalkıyorsun havada, kaldı ki Onur Cahit Alkım'ın da elimizde bir sürü 6 yaşında 8 yaşındaki çocuğa havada uçağın kumandalarını verdiğine dair canlı videolarımız var elimizde.
Evet.
Ama mahkeme izlemedi bunları. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ve mahkemede Onur Cahit Alkım sanık sıfatıyla şu ifadeyi kullandı. Dedi ki kaza aldıktan sonra Ulaşım Emniyet İnceleme Merkezi'nin ekipleri beni çağırdı. Bu raporu beraber yazdık dedi. Öyle olmadı mı Ahmet?
Evet doğru.
Evet, doğru. Ben bunun tutanağa geçirilmesini istediğimde mahkeme başkanı da bunu fark edince farklı bir şekilde tutanağa geçirdi. İtiraz ettim. Ama anlatamıyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok kurgulanmış bir mahkeme itibarı çünkü. Ha, bu arada bakın uçağı kullanan, nihai kaza kırım raporunda bile uçağı kullanan Levent Aslan, olayın tek tanığı Devrim Gün arkada açık açık mahkemede uçağı Levent Aslan kullanıyor demesine rağmen bir kazadan sonra jandarma, uzman çavuşun video görüntüsünde uçak böyle sola doğru yatarken tutunmak için Ataberk'in gaz koluna elini atması ve Levent'in elini bu şekilde kaldırmasına uçağı Ataberk kullanıyordu diye bir rapor yazmış oraya, bir ifade yazmış. O ifadeye istinaden ne sigorta şirketinden para alınabiliyor ne arkadaşları yargılatabiliyor. Yani böyle bir karmaşa. Yahu bu jandarmanın uzmanı havacılık konusunda uzman mı yani? Uzman demek o konuda uzman olduğunu mu gösteriyor?
Hayır.
Türkiye'de uzmanlık konusunu çok dejenere ettiler.
Sağlıyorlar.
Anlatabiliyor muyum? Yani bu işleri çok basit indirgiyorlar. Dolayısıyla çok çorman çorman bir pozisyona girdi. Ama ben burada bakın tamam nereye giderlerse gitsinler. Sonuçta bu Anayasa Mahkemesi'ne de gidecek. Avrupa İnsan Hakları da gidecek. Yani biz bu davanın peşindeyiz, bırakmayacağız da. Biz ne yazdıysak, bakın örnek vereceğim size. 6. senesine giriyor. Pegasus 2020 Sabiha Gökçen uçak kazası. İki defa bilirkişi raporu alındı. Hepsini itiraz ettim. Hem de teknik taraflarıyla itiraz ettim. O raporlar iptal oldu. İlk defa üçüncü bilirkişi raporu için şu an bekliyoruz. Altıncı yılına evet. giriyor. Yani zaman aşımına bazı şeyler sokulmaya çalışılıyor. Mesela Ahmet'in davasında da aynısını yapmaya çalışıyorlar. Yani evet. biz bu işlerden anlamıyoruz. Sadece onlar biliyorlar. Ama bakın bunu hiç kimse unutmasın. Her suç arkasında mutlaka bir iz bırakır. Ha bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Ulaşım Emniyet'teki o kaza kırım incelemesi yapan arkadaşların işte bir de tetikçi kullanıyorlar. Bazı gazeteci gibi böyle üzerime de saldırtıyorlar. 18 Ağustos'ta Ankara'dan dönerken Polatlı girişinde üzerime araba da sürüldü. Öldürülmek de istendim. Ya bunları da biliyorum. Vallahi devam etsinler. Bakın devam evet. etsinler. Ama elinde sorunlar...
Takipçisi olmaya devam edeceğim ben de zaten. Özellikle uçuş eğitimi için bana çok fazla insan geliyor soru soran. Nerede alalım, nerede edelim vesaire vesaire diyen. Tabii ki benim belli bir pozisyonum yok. Yani şuraya git, buraya git öyle bir tercihim de yok. Öyle bir amacım da yok. Ama insanlara nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda ne yazık ki Ataberk'in örneği gerçekten çok iyi bir örnek.
Evet, kesinlikle doğru.
Bunu söylüyordur. Bilseydim böyle olduğunu ben evladımı oraya yollar mıydım diye. Değil mi Ahmet Bey?
Evet. Kesinlikle. Evet. Bu konularda zaten kaza raporunu az çok hepimiz biliyoruz. Kaza raporunda yazan maddeler. Biz yaptığımız ilk videoda hatırlarsanız benim amacım ben yavrumu geri getiremeyeceğim. Bu kesin bir şey. Bunu biliyorum. Evet. Bu acıyla ben de gideceğim. Ama şöyle bir şey var. Fakat Ataberk gibi binlerce çocuk var bu ülkenin, gençleri var, evlatları var. Amacım bunları koruyabilmek. Nelerden korumak? Bunların eğitim almak için gittiği firmalardan nelere dikkat etmesi gerekiyor? Eksik söylemişim Baha Kaptanım. Çok özür diliyorum çocuklardan. Yakıt konusunu söylemiştim. Bakım evraklarının incelenmesi, talep edilmesini istesinler. Bunu söylemiştim. Evet. Ama ben bir tane daha söyleyeceğim. Onlardan özür diliyorum. Bunu yeni fark ettiğim ve niye öğrendiğim için. Sigorta belgesini sorsunlar artık.
Evet.
Kaza raporunda telsiz ruhsatnamesi yok bu uçağın. Nasıl uçabiliyor?
Evet.
Buna kim izin evet. veriyor?
Maalesef. Yani nereden tutacağınızı şaşırıyorsunuz ama dediğim gibi bu kanalda bu olayın takipçisi olacağım.
Baha Kaptanım.
Elimden geldiğince.
Baha Kaptanım, Ataberk orada demo uçuşa gitti. Bu bize açılan davada, bu 350 bin euro açılan davada eğitim uçuşu denmiş. Ataberk orada eğitim almıyor. Ataberk'te lisans yok. Onların da öğrencisi değildi. Bunu evet. iyi bilsinler. Demo uçuşu adı altında niçin çocukları kandırıp sigortasız uçurtuyorlar? Piste valilik izin vermiyor. Sigortası yok. Kuleden nasıl izin alıyor? Yani bu o kadar ucu açık sorular varken niçin birileri kalkıp bunu adam gibi denetleyip adam gibi herkes yerine getirse de yapsaydı bugün Ataberk aramızda olacaktı. Eğer o eksikler olmasaydı yani gerçekten o eksiklerin tamamı net olsaydı bunu bir kaza normal kaza gözü olarak bakabilirdim. Ama bu kadar sorumsuz olarak eksikleri giderilmemiş bir firmanın bu ülkede uçurtulması beni hala düşündürtüyor ve hala da var böyle firmalar.
Maalesef. Maalesef. Evet bu uyarıyla kapatalım isterseniz. Zamanını ayırdınız bana çok teşekkür ederim. Bir dahaki buluşmamızda umarım daha güzel haberlerle gelirsiniz karşımıza. En azından bu saçma sapan 350 bin euroluk açılan davanın yani veya işte açılmak istenen davanın olumlu olarak sonuçlandığını öğreniriz. Dediğiniz gibi Ahmet Bey yani evladınızı geri getirmeyecek ama bir yandan da hayatınızı size zindan etmeye devam eden bir olay bu. Umarım bundan sonra da adalete kavuştuğunuz zaman da tekrar da onun videosunu yaparız. Umarım güzel haberlerle şey yaparız. Bir insanlara tabii ki amacımız kimseyi suçlamak değil, kimseyi kötülemek değil. Sadece ve sadece genç arkadaşlara yol göstermek, uçuş eğitimi alacağınız veya işte uçuş yapacağınız yerlerde nelere dikkat etmeniz konusunda sadece bir ders olsun amacıyla yaptığımız bir video bu. Çok teşekkür ederim zaman ayırdınız. Arkadaşlar bugün tekrardan ne yazık ki Ataberk Gökmen davası ile ilgili bir takım gelişmeleri sizlere aktardım. Bambaşka Kaptan Vaha videolarında görüşmek dileğiyle mutlu kalın, esen kalın ve bu kanalda havacılıkla kalın. Hoşça kalın.